Ayrım 22, 16. Kısım. Aberdeen köyü dolunayın ışıkları altında sessiz, sokaklar boş, kulübelerin kapıları sıkı sıkı kapalıydı. Yüzlerce sampan çamurlu sularda demirlemişti. Onlar da kulübeler gibi insan doluydu ama hiçbirinde bir hareket yoktu. Struan daha önceden kararlaştırdıkları gibi köyün hemen dışında, yolun çatalındaki kuyunun yanında bekliyordu. Struan kuyunun çıkıntılarına 3 lamba asmıştı. Yalnızdı ve köstekli altın saati ona vaktin geldiğini haber veriyordu. Vukvok ve adamlarının köyden mi yoksa sampanlardan mı çıkıp geleceklerini merak ediyordu. Denize baktı, dalgalardan başka hareket eden bir şey yoktu. Fakat orada karanlıklarda bir yerde Çin bulutu sahile doğru seyrediyordu. Gemidekilerin onu görmesine imkan yoktu. Ama lambaların ışıklarını seçebileceklerdi. Struan ışıklar birdenbire söndüğü takdirde tüfek ve kılıçlarla sahile çıkmaları için emir vermişti adamlarına. Yanında getirmiş olduğu bir avuç adamın sesi sahilden hafifçe yansıyordu. Onlar da lambaların ışığını gözleyerek ellerinde silahları iki kotranın yanında bekliyorlardı. Köyde bir köpek avlayınca Struan irkildi. Dikkatle dinleyerek kımıldayan gölgeleri görebilmek için bakındı. Ama bir şey yoktu. Kuyuya dayanarak gevşedi. Adaya döndüğü için memnundu. Maymay ve çocuklar da onlar için mutlu vadide yaptırdığı evde güvencedeydiler. Rob ve Callum o yokken her şeyi ustalıkla halletmişti. Etrafı yüksek duvar çevrili, sağlam bahçe kapısı olan küçük ev tamamlanmıştı. Bunu bitirebilmek için 250 adam gece gündüz çalışmıştı. Daha yapılacak çok şey vardı. Bahçeye de çiçekler dikilecekti. Fakat ev kısmen yerleştirilmişti ve oturulabilecek haldeydi. Struan, Maymay, çocuklar ve dadı Ahsam'ı 2 gün önce getirip eve yerleştirmişti. Güvendiği Limdin adında genç bir aşçı, bir de hizmetçi onunla beraber kantondan gelmişlerdi. Avrupalıların hiçbiri Maymay'ı görmemişti. Fakat çoğu Taypan'ın metresini Hong Kong'un ilk evine getirdiğinden emindiler. Aralarında gülüşüyorlar ya da kıskançlıklarından onu lanetliyorlardı. Fakat hiçbiri bundan karısına söz etmiyordu. Zamanı gelince onlar da metreslerini adaya yerleştirmek isteyeceklerdi. Onun için bu konudan ne kadar az konuşulursa o kadar iyi olacaktı. Durumdan kuşkulanan kadınlar da seslerini çıkaramıyorlardı. Yapabilecekleri bir şey yoktu. Struan evden de yapılmakta olan depo ve fabrikadan da çok memnun kalmıştı. Callum'a herkesin içinde soğuk davranmasının sonucundan da memnundu. Callum gizlice ona Brock'un kendisiyle ilgilenmeye başladığını haber vermişti. Wilf Tillman da delikanlıyı Cooper Tillman'ın büyük afyon gemisine davet edip ağırlamıştı. Callum adamın yeğeni Shevuan'ı da yemekte olduğunu anlatmış, kızın çok güzel ve çekici olduğunu söylemişti. Struan, Shevuan, Callum'a iyi bir eş olabilir diye düşündü. Ya da sana. Evet, iyi bir ev sahibesi olur ve Londra'da vereceğin ziyafetlerde de ilgi çeker. Parlamentodaki lordlarla eşlerine ve bakanlara vereceğin ziyafetlerde. Kendine bir de baronluk payesi satın alacak mısın? Bunun bedelinin 10 mislini rahat rahat ödeyebilirsin. Eğer bu mevsimin ticareti iyi bir karla kapanırsa kendine kontluk da alabilirsin. Shevuan genç, onun nüfuslu politikacı akrabaları var. Ya Jeff Cooper? Adam kıza deliler gibi aşık. Eğer kız onu istemiyorsa bunu sadece Jeff düşünsün. Ya Maymay? Bir Çinli eş senin istediğin topluma girmene engel olur mu? Evet, bu imkansız bir şey. Uygun bir eşin olmazsa İngiltere'deki toplum yaşamın olanaksızlaşır. Genellikle siyaset özel konuk salonlarında lüks içinde halledilir. Belki bir kontun kızı ya da bir bakanın kızı. Eve dönene kadar bekle, daha bol zamanın var. Yoksa yok mu? Struan sampanlara bakıyordu. Bir gölgenin geçtiğini gördü, bunu bir başkası izledi. Kısa süre sonra bir sürü Çinli sampanlardan inerek kıyıda toplaştılar. Struan Sprager'ı gördü. Tabancasını çekerek sakin sakin karanlıklarda Vukvok'u araştırdı. Adamlar sessiz sedasız yoldan yukarı çıktılar. Sprager ihtiyatlı davranıp onların arasına karışmıştı. Hepsi de kuyunun yakınında durarak Struan'a bakmaya başladılar. 20 yaşlarında genç adamlardı. Siyah tünik, siyah pantolon, parmak arasından geçme sandal ve yüzlerini gizleyen geniş kenarlı hamal şapkaları giymişlerdi. Scrygger hemen kaçmaya hazır ve tetikteydi. Yumuşak bir sesle, "İyi geceler Tayvan," dedi. "Vukuok nerede?" "Özür diledi, çok işi varmış. İşte yüzü de burada, istediklerini seç de gidelim." "Onlara söyle, onar ayrılsınlar ve soyunsunlar."
"Soyunsunlar mı dedin?"
"Evet, soyunsunlar." Scrygger ona baka kaldı. Sonra omuz silkerek adamlara yaklaştı. Hafif sesle onlara bir iki şey söyledi. Çinliler de bir şeyler mırıldandılar. Sonra onar kişilik gruplara ayrılarak elbiselerini çıkardılar. Struan en öndeki grubu çağırdı. Çinliler ışıkta durdular. Struan bazı gruplardan bir, bazılarından iki üç kişi seçti. Bazılarındansa kimseyi almadı. Çin'e girmesini hızlandıracak bir gücü hazırladığının farkındaydı. Eğer onları kendi iradesine uydurabilirse tabii. Gözlerine bakamayan adamları hemen savdı. Örgü saçları bakımsız ve taraz taraz olanları da öyle. Zayıf olanlara hiç aldırmadı. Yüzleri çiçek bozuğu olanlar daha avantajlıydılar. Çünkü Struan çiçeğin denizlerde bütün gemileri kasıp kavurduğunu biliyordu. Bu hastalığı geçirip iyileşen bir insan bir daha bu afete yakalanmadığı gibi kuvvetli oluyor ve hayatın değerini de iyi biliyordu. Bıçak yaraları iyi kapanmış olanları da tercih etti. Çıplaklıkları da aldırmayanları takdir etti. Çıplaklıkları yüzünden sinirlenenlere ise iyice baktı. Çünkü denizle şiddetin birbirinden ayrılmaz iki dost olduklarını biliyordu. Bazılarını gözlerinde gördüğü nefret, bazılarını ise içine doğan bir sevgiden dolayı seçti. Scrygger bu seçimi gittikçe artan bir sabırsızlıkla seyrediyordu. Sonunda Struan işini bitirdi. "Bu adamları istiyorum, hepsi de giyinebilirler artık." Scrygger havlar gibi bir emir verince adamlar giyindiler. Struan bir tomar kağıt çıkarıp korsana uzattı. "Bunu onlara oku."
"Nedir o ahbap?"
"Gemi kuralları. 5 yıllık hizmet süresince alacakları aylık ve itaat edecekleri kurallar. Hepsi bunlardan birini imzalayacak."
"Ben okuma bilmem. Hem kağıdın değeri nedir ki? Wu Fang Choi onlara 5 yıl süreyle senin olduklarını söylemiş."
Struan'ına Çince yazılmış bir başka kağıt uzattı. "Bunu okuyabilen birine ver. Hepsi de kağıtları imzalayacaklar. Yoksa onları kabul etmem ve bu anlaşmadan da vazgeçerim." Scrygger kağıdı aldı. "Her şeyi de uygun bir şekilde yapmaya düşkünsün ahbap," diyerek seçilmiş olanların arasındaki kısa boylu, çiçek bozuğu bir Çinli'yi çağırdı. Adam gelip kağıdı alarak lambanın ışığında okudu. Scrygger reddedilenlere bir işaret yaptı ve onlar karanlıkta sampanlara girip kayboldular. Çiçek bozuğu Çinli ise kağıdı yüksek sesle okumaya başlamıştı. "Onun adı ne?"
"Fong."
Çinliler dikkatle Fong'u dinliyorlardı. Bir ara hepsi birden gülüştüler. Scrygger Kanton lehçesiyle "komik olan nedir?" diye sordu. Fong bunu uzun uzun açıkladı. Scrygger de Struan'a döndü. "Bu iş nedir ahbap? 5 yıl boyunca kadınla yatmayacak ve evlenmeyeceklermiş ha? Bu doğru değil. Sen onları ne sanıyorsun?" "Bu gemicilerin imzaladıkları kağıtta bulunan normal bir maddedir."
"Onlara gemici kağıdı veremezsin."
"Onlar gemi subayı ve kaptan olacaklar. Onun içinde gemici kağıtları olması şarttır."
"Bana sorarsan bu doğru değil ahbap. Yani onlar 5 yıl bir karıyla yatamayacaklar mı?"
"Bu sadece bir formalite. Fakat evlenemezler." Scrygger dönüp kısa bir nutuk çekti. Yine gülüşmeler oldu. "Onlara sana tanrıymışsın gibi itaat etmelerini, sadece yatma konusunda aldırmamalarını açıkladım." Yüzündeki terleri sildi. "Wu Fang onlara 5 yıl senin olduklarını söyledi. Onun için endişe edecek bir şey yok."
"Neden böyle telaşlısın?"
Hiçbir şeyim yok diyorum sana."
Fong okumaya devam etti. Derin bir sessizlik hüküm sürüyordu şimdi. Biri bir maddenin tekrarlanmasını istedi. Scrygger'ın ilgisi de artmıştı. Bir madde onların aylıklarıyla ilgiliydi. Gemi subaylarına ilk yıl 50 sterlin, ikinci ve üçüncü yıl 70, ikinci kaptan oldukları zaman 100 ve kaptanlığa getirildiklerinde ise 150 sterlin aylık verilecekti. Eğer 3 ayda İngilizce öğrenirlerse ayrıca 20 sterlin ikramiye alacaklardı.
Scrygger, 150 sterlini onlar 10 yılda bile kazanamazlar dedi.
Sen de iş ister misin?
Ben şimdiki yerimden memnunum. Teşekkürler ahbap.
Birdenbire aklına bir şey geldiği için yüzünü buruşturdu.
Wu Fang bu mangır ödemez.
Ondan para isteyen yok. Bu adamların o parayı kuruşuna kadar kazanacaklarından emin olabilirsin. Yoksa onları gemiden atarım.
Benim patron, parayı ödemedikçe sorun yok. Sen onlara istediğini ver ve paranı ziyan et.
Fong'un okuması bitince Struan her adama kendi kağıdına ismini Çince yazdırdı. Hepsi de yazmasını biliyorlardı. Sonra Çinlilerin sol avuçlarını mürekkebe batırıp kağıdını arkasına bastırdı.
Bu ne olacak ahbap?
Her avuç değişiktir. Artık ismi ne olursa olsun her adamı tanıyorum. Çocuklar nerede?
Adamlar teknelerine dönsünler mi?
Evet, Struan Fong'a bir lamba verip sahile inmesi için işaret etti. Diğer gençler de sessiz sedasız onun arkasından gittiler.
Adamları seçmen ve kağıtları vermen akıllıca bir işti Taipan. Çok akıllısın.
Scrugger düşünceli bıçağının sapını dişledi.
Duyduğuma göre Brock'un da icabına bakmışsın. Gümüş işini de duydum.
Struan birdenbire şüphelenerek Scrugger'a baktı. Brock o saldırıda Avrupalıların bulunduğunu söyledi.
Sen de onlardan biri miydin? Eğer bana Wu Fang emir verseydi başarısızlık olmazdı Taipan. Wu Fang Choi başarısızlığı sevmez. Herhalde onlar yerli serserilerdi.
Scrugger karanlıklara bakındı. Yalnız oldukları kanısına varınca usulca fısıldadı.
Wu Kuwok Kuamoylu'dur. O adayı biliyor musun?
Evet.
Yaz dönümü gecesi orada bir eğlence olacak. Wu Kuwok da mutlaka orada bulunacak. Bunun atalarıyla bir ilgisi varmış.
Scrugger'in gözlerinde kötü bir pırıltı belirdi. Eğer bir ya da iki firkatayın orada dolaşmaya çıkarsa kendisini fare gibi kapana sıkıştırırlar.
Struan alay eder gibi güldü. Evet, kapana sıkışır.
Tanrı üzerine yemin ederim sana doğruyu söylüyorum. Bir kere sana söz verdim. O namussuz bir yalanla beni kandırdı ve sana boş yere söz vermeme neden oldu. Bunu unutacak değilim. Scrugger'in sözü de seninki kadar doğrudur.
Evet tabii. Efendisini bir fare gibi satan birine güvenir miyim?
O benim efendim değil ahbap. Benim efendim Wu Fang Choi. Başkasına hizmet etmem. Ona bağlı kalacağıma yemin ettim, sana söz verdim.
Struan Scrugger'ı süzdü. Yaz dönemi gecesini düşüneceğim.
Sana sözüm var, Tanrı tanığımdır. Onun ölmesini istiyorum. Bir insanı lanetlenmekten koruyan şey sözüdür. Bu domuz bana yalan yere yemin ettirdi. Tanrı onun belasını versin. Buna karşılık olarak onun ölmesini istiyorum.
Çocuklar nerede?
Senin söylediğin gibi kibarlaşacaklar mı?
Çabuk ol, buradan gitmek istiyorum.
Scrugger dönüp karanlıklara doğru ıslık çaldı. Üç küçük gölge sampanlardan çıktı. Çocuklar telaşlı yoldan yukarı tırmandılar. Onlar ışığa çıkınca Struan'ın gözleri açıldı. Biri Çinli, biri melez, sonuncusu ise pis bir İngiliz mahalle çocuğuydu. Çinli çocuğa pahalı cinsen elbiseler giydirmişlerdi. Dikkatle örülmüş örgüsü de parlak ve kalındı. Diğer ikisi sözde İngiliz çocuklarının giydiği kılığa sokulmuşlardı. İkisinin de üstü başı pisti ve halleri acınacak gibiydi. Evden dikilmiş kuyruklu ceketleri, ezilip büzülmüş silindir şapkaları vardı. Pantolon ve ayakkabıları da evde yapılmıştı ve dikişler eğri büğrüydü. Çocukların üçü de endişelerini gizlemek için büyük bir çaba harcıyor ama başaramıyorlardı. Scrugger, şu Wuk Pak Çuk dedi.
Çinli çocuk telaşla eğilip selam verdi.
O Wu Fong Choi'nin torunu.
Torunlardan biri ama Wu Kuwok'tan olma değil. Bunlar da benim öz evlatlarım.
Gururla küçük mahalle çocuğunu işaret etti. Çocuk elinde olmadan büzüldü. Bu Fred 6'sında, bu da Bert 7 yaşında. Eliyle işaret edince iki çocuk da şapkalarını çıkarıp eğildiler ve o korkular arasında bir şeyler mırıldandılar. Sonra doğru yapıp yapmadıklarını anlamak için babalarına baktılar. Melez olan Bert'in örgüsü şapkasının altında tepesine toplanmıştı. Fakat o kadar kıpırdanmaktan örgü çözülerek sırtına doğru sarktı. Diğer çocuğun saçı pisti ve babasınınki gibi bir parça katranlı çuval beziyle boynuna doğru bağlanmıştı.
Struan onları acıyarak ''Buraya gelin delikanlılar'' dedi.
Sokak çocuğu üvey kardeşinin elini tuttu ve ikisi de ağır ağır sokuldular. Soluk almaktan bile çekiniyorlardı.
''Fred sen misin?''
Çocuk güçlükle duyulur bir sesle ''Evet efendimiz'' diye fısıldadı.
Scrugger atıldı ''Konuş oğlum.''
Çocuk o zaman ''Evet efendimiz'' diye kekeledi ''Ben Fred'im.''
''Ben de Bert efendimiz.''
Struan kendisine bakarken melez iyice büzüldü. Uzun boylu, beyaz dişli, altın rengi tenli güzel bir çocuktu. Üçünün içinde en uzunu oydu. Struan Wu Pak'a göz atınca çocuk başını eğerek ayağıyla toprakları itiştirmeye başladı.
O İngilizce bilmiyor mu?
Hayır, fakat bizim Bertolt'un dilini biliyor. Fred de birkaç kelime öğrendi. Bert'in annesi Fukien'di.
Sprager'in sıkıntısı büsbütün artmıştı. Annen nerede Fred?
Küçük mahalle çocuğu boğulur gibi öldü efendimiz dedi.
Öleli 2 yıl oluyor. İskorbüt'ten gitti karım.
Donanmada İngiliz kadınları da mı vardır?
Birkaç tane vardır. Siz oraya çocuklar.
Oğulları onun gösterdiği yere kaçıp heykel gibi durdular. Sprager'in sözlerini duymaları imkansızdı artık. Wupak da bir an durakladıktan sonra onların yanına koştu. Sprager sesini alçalttı. Fred'in annesi mahkumdu. Kışın en soğuk gününde kömür çaldığı için 10 yıl sürgün cezasına çarptırılmıştı. Bizi Avustralya'da bir rahip evlendirdi. O da aforoz edilmişti. Belki de nikahımız doğru dürüst değildir. Ama evlendik işte. O ölmeden çocuğa iyi bakacağıma söz verdim.
Struan başka kağıtlar çıkardı. Bunlar çocukların vasiliğini veriyor bana. 21 yaşına gelene kadar. Sen kendi oğulların için imza atabilirsin. Wupak ne olacak? Bir akrabası yapmalıydı bu işi.
Hepsine ben işaretimi koyarım. Wu Fang Choi ne imzaladığımı göstermek için o kağıtlardan bir tane de bana verir misin?
Tabii, bir tane al.
Strong kağıtlara isimleri yazmaya başlayınca Skrager onu durdurdu.
Taipan,
oğullarıma Skrager ismini yazma, başka bir ad uydur, ne istersen. Bunu bana da söyleme, hangi ismi istersen koy, iyi bir ad düşüneceğini biliyorum.
Alnında ter taneleri birikmişti. Kalemi alıp işaretini yaparken eli titriyordu.
Fred beni unutsun, annesini de. Bert için de elinden geleni yapacaksın değil mi? Onun anası hala benim kadınım. Ve bir dinsiz için kötü de sayılmaz. Onun için elinden geleni yaparsan ömrün boyunca bir dost kazanırsın. Sana söz veriyorum, ikisine de dualarını doğru okumalarını öğrettik. Burnunu sildi. Wupak ayda bir kez Jinkua'ya mektup yazacak. Evet, sen onların okul masrafını filan Jinkua'dan alacaksın. Yılda bir masrafları bildirirsin. Hepsi aynı okula gidecek ve bir arada büyüyecekler.
Çinli çocuğa işaret etti. Wupak istemeye istemeye yaklaştı. Skrager tekneleri işaret edince çocuk dönerek gitti. Sonra adam kendi çocuklarını çağırdı.
Artık ben gidiyorum çocuklar.
Küçükler koşup adama sarıldılar ve onları göndermemesi için yalvarmaya başladılar. Dehşete kapılmışlardı. Yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Fakat korsan onları itti. Kendisini zorlayarak sesini sertleştirdi.
Haydi gidin, artık Taipan'a itaat edeceksiniz. O sizin babanız gibi olacak.
Skrager gürültülü gürültülü gırtlağını temizleyip tükürdü. Bir saniye durakladıktan sonra bıçağını çekip Bert'in örgüsünü yakaladı. Melez çocuk dehşetle bir çığlık atarak kurtulmaya çalıştı. Fakat Skrager örtüyü kestiği gibi çocuğun aklını başına getirmek için kendisine hafif bir tokat attı. Fred o incecik sesiyle,
''Ah baba'' dedi, ''Bert annesine söz verdi, saçını koruyacağını söyledi, bunu biliyordun.''
Sonradan başkasının yapmasındansa bunu şimdi benim kesmem daha iyi.
Skrager'in sesi titriyordu. ''O da senin gibi kibar olacak.''
''Ben kibar olmak istemiyorum, evde kalmak istiyorum ben.''
Skrager son kez Bert ve Fred'in başlarını okşadı, sonra telaşla döndü ve karanlıklarda kayboldu. 17. Kısım. Maymay esnemesine engel olmaya çalışarak ''Neden bu kadar erken gidiyorsun Taipan?'' diye sordu. ''Dün gece 2 saat uyudun. Bu sana yetmez. Erkeklik gücünü kaybedersin.''
''İşine bak kızım. Sana beklememeni söylemiştim.''
Strong kahvaltı tabağını itince Maymay onun fincanına tekrar çay koydu. Genç kadın Mutlu Vadi'nin kıyısından gelen gürültüyü duymamaya çalışıyordu. Gürültü 3 günden yani koya geldiklerinden beri durmamacasına devam ediyordu. Binalar yapılıyordu orada. Struan yapılacak çok iş var diye açıkladı. Balo için her şeyin hazır olması gerekli. Güneş battıktan 1 saat sonra başlayacak. Maymay gizli tuvaletini ve bunun güzelliğini hatırlayınca sevinçle ürperdi.
Şafakta kahvaltı etmek barbarlıktır.
Barbarlık olamaz, hem şafakla değil artık, saat 9.
Genç kadın uçuk sarı ipek sabahlığına sarılırken dik göğüslerinin kumaşı ittiğini fark etti.
Bu korkunç gürültüler daha ne kadar sürecek?
1 ay içinde biter sanırım. Pazarları iş yok tabii.
Struan kadını yarı dinliyor ve o gün yapması gereken şeyleri düşünüyordu. Limdin kapıyı açtı. O Struan'ın özel aşçısıydı. Yuvarlak, neşeli yüzlü, sinsi bakışlı bir adamdı.
Messer, Missy ve Messer görmek geldi sizi, olur?
Hangi master? Struan birinin böyle davet edilmeden gelmek terbiyesizliğini göstermesine şaşmıştı. Limdin omuz silkti.
Master ve Missy görmek ister sizi.
Struan masadan kalktı. Of, ziyanı yok.
Maymay konuk mu bekliyordun diye sordu.
Hayır. Struan dışarı çıkarak öndeki küçük odadan geçti, koridora girdi. Buradan evin ön tarafındaki ayrı bölüye gidiliyordu. Ama İskoçyalı daha koridordan geçerken gelenin Chevuan olduğunu anladı. Genç kızın parfümü, kullandığı o özel Türk lavantası yayılmıştı. Kalbi hızlı hızlı çarpmaya başlayan adamın hiddeti de hafiflemişti. Yumuşak deriden yapılmış yarım çizmeleri taşlar üzerinde hafif sesler çıkarıyordu. Dönerek oturma odasına girdi.
Chevuan merhaba Taipan dedi.
Chevuan 20 yaşında ve bir ahu kadar da zarifti. Struan'ınkinden çok daha koyu olan kırmızı saçlarını uzun bukleler halinde bırakmıştı. Yakası açıkça yeşil ipek kadife elbisenin altında iri dik göğüsleri belli oluyordu. Bunlar 44 santim inceliğindeki beliyle hoş bir tezat oluşturuyorlardı. Bir düzine kadar iç deteğinin altından biçimli ayakları ve ince bilekleri gözüküyordu. Şapkası yeşil, güneş şemsiyesi parlak turuncu renkteydi.
Struan evet gün geçtikçe güzelleşiyor diye düşündü.
Günaydın Chevuan, Wilf.
Wilf Tillman son derece rahatsız olmuşa benziyordu.
Günaydın, davet edilmeden geldiğimiz için özür dilerim.
Chevuan oralı olmadı.
Aman amca, yeni ev yapana bunun hayırlı olmasını dilemek iyi bir Amerikan adetidir.
Amerika'da değiliz yavrum.
Tillman o anda Amerika'da olmayı öyle istiyordu ki, Chevuan da Jeff Cooper'la evlenip kendi sorumluluğu olmaktan çıkmalıydı. Chevuan'ın da Jeff'in de tanrı belasını versin diye düşündü. Şu adam ısrar edip kızla evlense ya, o zaman yeğenimin Jeff'le evleneceğini ilan ederim ve bu iş biter.
Jeff durmadan kıza biraz zaman ver deyip duruyor. Fakat artık Struan dul kaldı. Onun için de pek az zaman kaldığının farkındayım. Chevuan'ın gözünün Taipan'da olduğundan eminim. Yoksa neden bu sabah bu eve gelmemiz için ısrar etsin? Niçin bana adam hakkında sorular sorsun?
Bütün yol boyunca Chevuan'la Struan arasındaki bir evliliğin uygun olup olmayacağını düşünmüştü. Bunun maddi bakımdan büyük yararları olurdu tabii. Fakat Struan Amerikalıların yaşayış tarzını hoş görmüyordu. O durumu anlayamazdı. Tillman Chevuan'ı aleyhimize döndürür diye düşündü. Onun aracılığıyla bize istediğini yaptırmaya kalkar. Jeff de yeğenimi kaybettiği için Cooper Tillman şirketini ortadan kaldırmaya yeltenebilir. Buna engel olacak bir şey yapmama da imkan yok. Eğer şirket batarsa kardeşim John'un Washington'da zengin davetler vermesi için para da bulunmaz. Siyaset denilen şey pahalı. Siyaset gücümüz olmazsa ailenin durumu güçleşir. O belalı kuzey eyaletlerine karşı en küçük yardıma bile ihtiyacımız var.
Hayır, Chevuan Jeff'le evlenecek. Taipan'la değil, hepsi bu.
Yüksek sesle çağrılmadan geldiğimiz için özür dilerim diye tekrarladı. İkiniz de hoş geldiniz. Struan Limdin'e şişe ve kadehleri işaret etti. Sherry içer misiniz?
Teşekkür ederim ama artık gitmemiz gerekiyor.
Chevuan amcasının sözlerine gülerek,
fakat şimdi geldik dedi. Evinizde sizi ilk ben kutlamak istedim Taipan.
Öyle de yaptın. Oturun oturun. Sizleri gördüğüme memnun oldum.
Ev için hediye getirdik. Kız büyük çantasını açarak küçük bir somun ekmek, minik bir tuzluk ve bir şişede şarap çıkardı.
Eski bir inanca göre bunlar eve uğur getirir.
Buraya tek başıma gelecektim ama amcam bunun bayağılık olacağını söyledi. Onun hiç kabahati yok.
Geldiğine memnun oldum. Struan ekmeği aldı. Altın sarısı ekmek tazeydi ve mis gibi kokuyordu.
Bunu dün gece pişirdim.
Struan ekmekten bir parça koparıp tattı. Nefis.
Bunu yememelisin. Neyse zaten bütün mesele fikirde.
Gülerek eşya taşımak için kullandığı çantasını aldı.
Artık görevimi yaptığıma göre gidebilirim.
İlk konuğum böyle bir şey yapamaz. Hiç olmazsa şeri içmende ısrar ediyorum.
Limdin içkileri uzattı. Chevuan bir kadeh alarak rahatça oturdu. Kaşlarını çatmış olan Wilf Tillman'a aldırdığı yoktu. Limdin usulca çıktı.
Strong bunu gerçekten sen mi pişirdin diye sordu.
Tillman da şerisinden bir yudum aldı. Chevuan iyi aşçıdır.
Strong büyük deri koltuğa yerleşti.
Günde bir ekmek alırım. Kadehini kaldırdı. Şerefine.
Şerefine. Evin çok güzel Taipan.
Teşekkür ederim. Ev bitince seni gezdiririm.
Struan kızın maymay hakkında söylenilenlerin doğru olup olmadığını anlamak istediğini sezmişti. Aristotle seni son gördüğünde rahatsız olduğunu söyledi. Kız sadece soğuk almıştım diye cevap verdi. Bir portre daha yaptırıyor musun? Şevuan oralı olmadı. Düşünüyorum. Struan kızın aslında masum olup olmadığını düşündü. Çıplak resmi kafasından çıkararak Tilman'a döndü. İşler nasıl?
Mükemmel. Teşekkür ederim. Jeff de bugün kantondan dönecek. Mahallede işler iyiymiş. Mavi bulutla gri cadının adeta başa baş yarıştıklarını duydum. Singapur'dan dönen bir gemimiz onların yakınından geçmiş. İkisi de son sürat gidiyorlarmış.
İki erkek işlerden söz ederlerken şerrisini yudumlayan Chevuan da Struan'ı seyrediyordu. İskoçyalı açık renk yünlüden iyi dikilmiş şık bir elbise giymişti. İçinden sen olağanüstü iyi erkeksin dedi. Belki farkında değilsin ama seninle evleneceğim Dirk Struan. O Çinli metresinin nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum. Onun bu evde olduğunu hissediyorum. Metresin olsun olmasın sana layık olan kız benim. Senin karın olunca çapkınlık etmeye ihtiyaç da duymayacaksın.
Tilman ayağa kalktı. Artık gitmemiz gerek. Davetsiz geldiğimiz için tekrar özür dilerim. Evim daima size açıktır.
Chevuan'la amcası vedalaşarak çıktılar. Struan da maymayın dairesine döndü. Fakat kadının kendisini soğuk soğuk süzdüğünü görünce şaşırarak sordu.
Ne oldu?
O tatlı dilli tanrının belası aşifte senin peşinde işte olan bu.
Saçmalama ve küfür de etme. Hem sen onu nereden gördün?
Hıh, gözüm yok mu benim? Bu evin planlarına saatlerce niçin baktığımı sanıyorsun? Bu ev içeri giren çıkanı görünmeden seyredebileceğim şekilde yapıldı. O pis kaltak seninle evlenmek için peşinden koşuyor.
Hiddetle adama baktı.
Onun elini öpersin ha? Neden benim elimi öpmüyorsun?
Elindeki çaydanlığı masaya vurdu.
O inek gözüyle uzun konuştun ayağı yah.
Böyle bir laf daha söylersen seni döverim. Dayak ister misin?
Maymay hiddetle başını arkaya attı.
Erkekler erkekler.
Titreyen ellerle kendisine bir fincan çay koydu. Sonra fincanı masaya vurarak kalktı. Chevuan'ın taklidini yaparak gözlerini kırpıştıra kırpıştıra konuştu.
Yeni evinize hediye.
İki eliyle göğüslerini havaya kaldırmış kalçalarını da sallıyordu. Struan ses çıkarmadan çay fincanını bırakarak masadan kalktı. Maymay masanın öbür tarafına kaçtı telaşla.
Ben bir şey demedim ziyanı yok dedi.
Ben de öyle düşündüm zaten. Sakin bir tavırla çayını bitirdi.
Maymay her an kaçmaya hazır ona bakıyordu. Struan fincanı masaya bırakarak buraya gel diye emretti.
Yok gözlerinden öyle yeşil ateş çıkarken gelmem.
Struan nazik bir sesle lütfen buraya gel diye mırıldandı. Maymay hiddetten adeta şaşılaşmıştı. Struan ona bakarken Bangkok'ta gördüğü siyam kedilerinden birini hatırladı. Maymay da onun kadar kinci diye düşündü. Genç kadın ihtiyatla yaklaştı. Struan şefkatle onun yanağını okşayarak kapıya doğru döndü. Aferin, iyi kızsın.
Taypan,
Maymay bir imparatoriçe azametiyle öpülmesi için elini uzattı. Struan gülmemeye çalışarak geri döndü ve kibar bir tavırla kadının elini öptü. Ve o daha ne olduğunu anlayamadan Maymay'ı tuttuğu gibi çevirip kalçasına bir tokat indirdi. Genç kadın soluk soluğa onunla boğuşarak kendisini kurtardı. Güvencede olduğunu anlayınca da bir fincan kaptığı gibi Struan'ın kafasına attı. Fincan adamın kulağının yanından geçerek duvara çarptı ve paramparça oldu. Maymay bir fincan daha kaptı.
Atma onu.
Maymay fincanı masaya bıraktı.
Sen iyi kızsın. Bir tanesi yeter. İkisi savurganlık olur.
Kapıya doğru yürüdü. Maymay seni korumaya çalışıyorum.
Teşekkür ederim Maymay.
Kapıyı arkasından çekerek sanki koridorda ilerlermiş gibi ayaklarını yere vurdu. Sonra gülmemeye çalışarak içeriği dinlemeye koyuldu. Fincan kapının öbür tarafına çarparak kırıldı. Bunu küfürler izledi. Struan neşeli neşeli ayaklarının ucuna basarak uzaklaştı.